Musa 9. ayrım. Sayfa 147. 2. Tanrı'nın dağı. Kılıçların gölgesi. Bir haberci ile Esyon Geber'den atla birkaç saatlik yolda konaklamış olan Apirulara, Mos'un ancak ertesi sabah anlaşmalarla ilgili haberlerle kampa döneceği mesajı gönderildi. Esyon Geber'in 8 kabile şefi, Yetro'nun evinde bir şölende bir araya geldi. Olabildiğince zengin bir davetti. Bir kralı ağırlıyorlardı. Mos'u böyle nitelendiriyorlardı çünkü. Bir kez daha onu Mısır'dan çıkan Apiruların sayısı konusunda sorguya çektiler. 27 bin diye bağırdılar. Şaşmışlardı. Hükmedebiliyor musun onlara? Ve Mos olumlu cevap veremeyince ürktüler. Bu kalabalığın arasından birkaç deli göz çıkıp bize saldırmaya kalkışmasın. Çünkü seninle olan dostluğumuza rağmen karşılık veririz haklı olarak. Bizden hiç kimse size saldırmaz. Peki nereye gidiyorsunuz? Kenan'a. Evet, gerçekten de orada Apirular var. Senin Ameliklilerle dövüşmüş olduğunu duyduk. Önce onlar bize saldırdı. Bir baskınla 200 insanımızı yakalayıp tutsak ettiler. Kurtarmaya gittik. Biz onları tutsak ettik, diye anlattı Mos. Bütün bunları düşünerek şarabını içiyordu. Bir haftadır kılıçların gölgesini görür gibi oluyordu yürüyecekleri yolda. Çöl bir ateşkes dönemiydi. Bundan böyle başka halkları da hesaba katmak gerekecekti. Ve kendi kendine sadece halkın beslenmesinden sorumlu bir levazım amiri değil, aynı zamanda ordu komutanıyım da diye düşündü. Yemek ve dövüşmek. Bunlar bir halkın iki temel işleviydi. Yüce bilgeliği içinde Tanrı bunu görmüştü. Ve kuşkusuz gerekli insanı seçmişti. Mısırlılarla yaşayarak komuta etme yeteneğini kazanmıştı Mos. Şu halde 27 bin kişinin komutanısın, dedi şeflerin en yaşlısı. İçimizde en güçlü olanımızın otoritesi nihayet 2000 kişi için geçerlidir. Henüz bir krallığın yok. Ama biz seni, yağmacıların sana şeytanların kralı adını taktıkları günden beri böyle tanıyoruz. Krallığın sana çok uzak değil Mos. Kadehini kaldırdı. Mos da onu taklit etti. Şarap sertti. Ama onun için Tanrı'ya layık bir içkiydi. Ben sadece Tanrı'nın bir hizmetkarıyım, diye cevap verdi. Yeryüzünde Tanrısının hizmetkarı olmayan insan yoktur. Olmayacaktır da. Önemli olan bunu bilmektir. Yeniden kadeh kaldırdılar. Tanrılarımıza şükrolsun. Ama bunu bilenler arasında bile, diye devam etti yaşlı adam. Kral olmak üzere seçilmiş olanlar çok değildir. Bazıları kılıçlarıyla fethederler. Sen bir insanın sahip olabileceği en değerli niteliğe sahipsin. Bu kişiliktir. Sen kişiliğinle fethediyorsun. Yetro'dan dinledik. O bizim bilgemiz, yol göstericimizdir. O tanrılarımızla konuşur. Gözleri bizim bakışlarımızın erişemeyeceği gerçekleri görür. Oysa ben de az deneyim yaşamış sayılmam. O bize tanrıların elinin senin üzerinde olduğunu söylemişti. Bir kez daha gerçeği görmüş. Yetro'nun gerçekleri gören gözlerine içelim. Nutku söyleyen adamın onurunu da içelim diye düşündü Mos. Ama o da bir anda kılıcına davranmakta tereddüt etmez, bilirim. Yüz ifadesi düşündüklerini ele vermişti kuşkusuz. Çünkü birden konuklardan birinin ısrarla, alaycı gözlerle kendisine baktığını fark etti Mos. Tedirgin olmuştu. Adama baktı ve Tisipura'nın kardeşlerinden Hobab'ı tanıdı. Gülmeye başladı. Hobab da güldü. Yerinden kalktı, geldi. Mos'un yanına hiç kimse duymadan konuşabilecekleri kadar yakınına oturdu. ''Beni tanımadın.'' ''Hayır, kusura bakma. Yıllar geçti, değiştik tabii. Sakalın gürleşmiş, kendinden daha emin görünüyorsun.'' ''Sen değişmemişsin. Babamın, Tanrı'nın eli onun üzerinde dediği aynı adamsın. Az önce babamın ileri görüşlülüğünün onuruna kadeh kaldırdığında güldün.'' ''Hayır Hobab, ben kadeh kaldırıldığı için gülmedim. Hele babanın gerçekten çok güçlü olan ileri görüşlülüğü için hiç gülmedim, gülmem.'' İnsanların böylesi pamuk ipliğine bağlı ilişkileri içindi. Beni şimdi onurlandıran, alkışlayan, bu adamlar kuyularından birini halkımla paylaşmalarını önerdiğim an, hançerlerini karnıma saplamakta bir saniye bile tereddüt etmezler. Demek sen insanlar arasında dostça ilişkilere inanmıyorsun. Söyledim ya. O halde babamın sana olan dostluğuna, bağlılığına nasıl inanıyorsun? Çünkü bu bağlılık, dostluk sadece bana, Mos'a dönük değil. Biz karşılıklı, birbirimizde tanrısal esini gördük ve bu paylaşımla birbirimize bağlandık. Şu halde ben sana bağlılığımdan söz etsem, bana inanmayacaksın, öyle mi? Benimle gelmeyi, kaderimi ve halkımın kaderini paylaşmayı kabul edersen sana inanırım. Hiç kimse, bütün bir ömür bir başkasına sadık kalamaz. Sadece bir tanrıya olan sadakat sonsuzdur. Sadece bir tanrıyla bir olma uğruna savaşmaya değer. Seninle gelecek olursam bana inanırsın, öyle mi? Söyledim ya, benimle geliyor musun? Memleketim, tanrılarım var burada. Gel bizimle, rehberimiz olur, alın yazımızı paylaşırsın. Ben değil, tanrım ödüllendirir seni. Hobab sustu. Uzun süre suskun kaldı. Sonunda kararını açıkladı. Geleceğim Mos, ama senin için. Tanrının sana yansıyan ışığı için geleceğim. Gerçekten de o, elini sana uzatmış olan Tanrı. Nereden bildiğimi bilmiyorum ama artık biliyorum. Şefler gece geç vakte kadar konuştular. Sonunda Mos'a ayda 100 şeker karşılığında kuyuları kullanma hakkını tanıdılar. Ama 14 kuyunun her birinden günde en çok 100 kişinin su alabileceği şartını koydular. Çünkü kendi ihtiyaçlarını da düşünmek zorundaydılar. Onlara bulabildikleri kadar un, zeytinyağı, sebze ve küçükbaş hayvan, yani en çok 330 kuzu, koyun ve koç satmayı da kabul ettiler. Herkes Yetro'nun uyarması üzerine Apiruların hep birlikte Esion Geber'e gelmelerinin doğru olmadığı konusunda fikir birliğine varmıştı. Çok kalabalık oluşları halkı kaygılandırabilirdi. Onlar Pazan Çölü sınırında, Araba Irmağı kıyısında, kuzeydeki tepelerde yerleşebilirlerdi ve ırmak boyunca yağmurlarla su ihtiyaçlarını karşılarlardı. Sonra kabile şefleri develerine bindiler ve çadırlarına döndüler. Bunlar çok tatmin edici sonuçlardı ve Mos, Harun'un tartışmalarda bulunmamış olmasına bir kez daha memnun oldu. Sonunda Yetro ile yalnız kaldılar. Bana anlatıyorlardı. Mantığımla inanmıyordum. Ama yüreğim, o hep inandı. Amalekleri yenilgiye uğrattığını söylediler, doğru mu? Mos başını salladı. Ama silahınız yoktu, değil mi? Ağaçlardan kesip yaptığımız mızraklar vardı. Uçlarını yakarak sertleştirdik. Artık karını görmek istersin. Haydi git uyu. Bunları yarın akşam konuşuruz. Tisipura çölden sonra Vaha. Sen Tanrı'nın bana armağanısın diye mırıldandı Mos. Gülerek birbirlerine sarılmış uyuyakaldılar. Bazen duygular insandaki hayvana egemen olur. Kanın imbiği olan kalp şefkati de damıtır. Onları çocuklar uyandırdı. Neredeyse 5 yaşına gelen Gershom'la 3,5 yaşındaki Eleazar, ana babalarının yataklarında gülüşerek yuvarlanan altın saçlı Toroman yavru aslanlar. Ne yapacaksın diye sordu Mos. Benimle gelmiyor musun? Nereye gidiyorsun? Kenan'a. Çadırın kapı örtüsünü açmak için kalktı genç kadın. Sonra sıcak süt almaya gitti. Küçük ballı ekmekler, bir testi ve 4 kaseyle döndü. Belki dövüşeceksiniz Mos. Oğullarını düşmanın kılıçlarından koruyabilecek misin? Bir kaseye süt koydu. Mos'a uzattı. Kenan'a gelirim, yanına. Çok bekleyemeyeceğimi biliyorum. Sütünü içerken düşünceliydi Mos. Evet, gerçekten de dövüşeceklerdi. Savaş olacaktı. Ve Harun olacaktı. Harun, Miryam ve daha birkaç kişi. Yabancı kadına karşı düşmanca duygularla dolu insanlar. Yetro geldiğinde eski günlerdeki gibi derme çatma hamamda Stito'nun yardımıyla yıkanıyordu. Dün akşam söylediğin gibi doğru Kenan ülkesine mi gideceksiniz diye sordu ihtiyar adam. Eğer öyleyse Edomlulardan geçiş hakkı isteyeceksiniz Mos ve Edomlular kolay bağdaşılır insanlar değildir. Yani onlarla dövüşmek zorunda kalırız mı demek istiyorsun? Korkarım öyle. Geçen de size saldıran Amaleklilerden daha kalabalıklar. Kaleleri var ve Mısırlılarla siyasi anlaşmalar yaptılar. Gerçekten de durup tekrar düşünmek iyi olacak. Bunun dışında yapmayı planladığım bütün işler için kaygılanıyorum. Bütün bu insanların lideri, şefi, levazım sorumlusu ve aynı zamanda başkomutanısın. Tahmin ederim bu halkın içinde doğal olarak anlaşmazlıklar, sürtüşmeler de olur. Ve sen bir de yargıçlık görevi yapmaktasın. Bak, daha dini şef görevinden hiç söz etmedim. Bütün bunların üstesinden nasıl gelebiliyorsun? Kardeşim Harun yardımcı oluyor. Ona askerlerimizin sorunlarıyla ilgilenme görevini verdim. Ama yapılacak çok iş olduğu doğru. Senin bir önerin var mı? Sorumlulukları paylaşmalısın Mos. Yargıçların, levazım görevlilerin, alışverişlerle, ödemelerle ilgilenecek bir yardımcın olmalı. Aksi halde istediğin başarılı sonuca ulaşamazsın. Ama bunları yapmak için de yardıma ihtiyacım var. Ben sana yardımcı olurum. O zaman kampımıza gelmen gerek. Yarın gelirim. Bu sorunun siz yola çıkmadan önce halledilmesini istiyorum. Mos Stito tarafından özenle tımar edilmiş atına binerken genç çocuğun da kendisiyle birlikte gelmesini istedi. Çünkü Apiruların kampıyla Esion Geber arasında haber getirip götürecek bir ulağa ihtiyaç vardı. Kampa döndüğünde insanları, özellikle Harun'la kabile şeflerini garip bir heyecan içinde buldu. Ve bir an kendisinin yerine başka bir şef getirmek için el altından bir hazırlık mı vardı diye düşündü. Ama hiçbir belirti yoktu bu yönde. Moz, Harun'la şefleri yanına çağırdı. Medyenilerle varılan anlaşma konusunda bilgi verdi. ''Niye burada, bu adamların ülkesine yerleşmiyoruz?'' diye sordu kabile şeflerinden biri. ''27 bin kişiyiz. Bu, ülkeyi istila etmek anlamına gelir. Üstelik yerimiz de çok dar. Onların ülkesi en çok 2 bin insanı daha barındırabilir. Yani biz hem kendimiz rahatsız oluruz hem onların tepkisiyle karşılaşırız.'' Harun bu mantıklı cevaptan tatmin olmuş görünmüyordu. Kuşkulu bir sesle sordu. ''Erzağı ne zaman getirecekler?'' ''Öğlene doğru. Acıktık.'' ''Siz hep açsınız.'' dedi Moz. ''Bugün kendinize ziyafet çekecek değilsiniz herhalde. Zor günlerin sonuna gelmedik daha. 337 koyun ancak bir günlük yemeğe yeter. Bize ne kadar un, ne kadar zeytinyağı verebilecekler daha bilmiyorum. Ama Esyon Geber'in ambarlarının da tıka basa dolu olduğunu sanmıyorum. Bu durumda ekmeği günü gününe yapacağız ve hakça dağıtacağız.''
''Kenan'a çok mu uzağız hala?''
''Mesafe olarak hayır ama zaman olarak evet.'' Çünkü oraya varmak için Edomlulardan geçiş izni isteyeceğiz. Onların bize sorun çıkarmadan izin vereceklerini hiç sanmıyorum. Tabii eğer vermeyi düşünürlerse.
Amereklilerin canını okuduk dedi Harun. Edomluları da niye yenmeyelim? Onlara da yeneriz.
Hayır. Çünkü onlar çok daha kalabalık. Çok güçlü silahları var ve kaleleri sayesinde bütün yolların denetimini ellerinde tutuyorlar. Ve ben kan dökülmesini istemiyorum.
Peki ne olacak?
Düşüneceğim. Genç, yaşlı, kadınlı erkekli bir kalabalık o sırada yanlarına gelmişti. Moss ne istediklerini sordu. Herkesin çözüm bekleyen bir sorunu, danışmak istediği bir konu ya da hakem olması gereken bir anlaşmazlık vardı.
''Görüyorsun ya, aramızda halletmemiz gereken sorunlar oluyor.'' dedi şeflerden biri. ''Bazı ölenler oldu. Miras sorunları çıktı ortaya. Sonra satış işlemleri de var.''
Birkaç aydan beri Eliab'ın miras meselesinden sonra Moss birçok anlaşmazlıkta yargıç görevi yapmıştı. Ama ardından birçok yaşlı daha ölmüştü ve bu doğal olarak yeni sorunlara yol açmıştı. Ve zaman ilerledikçe anlaşmazlıkların sorunların da sayıları artıyordu.
Bu kez sorun ne diye sordu biraz da alayla.
Yasal yollarla paylaşımı, düzenlenmesi gereken çok değerli mallar mı var?
Ömrümüzün sonuna kadar çölde kalacak değiliz dedi şeflerden biri. Yakında kendi vatanımız olacak topraklarda yaşayacağız. Onun için her şeyin şimdiden açıkça belirlenmesi gerek.
Evet dedi Moz. Yetro'nun önerilerini düşünerek süratle yeni bir yapılanmaya gitmeliyiz. Çünkü ben hepinizin sorunlarıyla tek tek ilgilenemem.
Sorumluluğum artıyor diye düşündü. Olacakların yarısını bile hayal edememişti oysa.
Koyunlar ve bozguncular. Üç yeni sorun hemen hemen aynı zamanda patlak verdi. İlk sorun, Moss'un Esyon Geber'de Tisipora ile geçirdiği geceden sonra kampa döndüğünde hissettiği gergin havanın devamı oldu. Harun'la birkaç kadının da katıldığı bazı kabile şefleri Moss'u suçlayan bakışlarla seyrediyorlardı.
''Ne oluyor? Bu baykuş gibi bakışın sebebi ne?'' diye sertçe sordu Miriam'a dönerek.
''Sen bizden biri misin yoksa Medyenli misin?'' diye haykırdı Miriam. ''Her gece gidip o Medyenli kadınla yatıyorsun.'' Öteki kadınlar birkaç adım geriden seyretmeyi yeğlemişlerdi.
''O Medyenli kadın benim karım.'' dedi Moss.
''Mısır'dan kaçtığımda Medyenlilerin bana kucak açtıkları günden beri benim karım.''
''Biliyordum.'' diye öfkeyle haykırarak devam etti Miriam.
''Asıl rezalet de bu. Senin bir de Medyenli çocukların var.''
''Onlar Medyenli değil. Çünkü benim çocuklarım.''
''Kanı bozuk piçler.'' diye tıslar gibi dişlerinin arasından konuştu Harun'un eşi Elisheba.
Moss korkutucu bir soğukkanlılıkla ona doğru yürüdü.
''Sen kadın mısın yoksa yılan mı?'' dedi gözlerine bakarak. ''Tanrı bu evliliği onaylamasaydı bana görünmezdi. Çünkü ben o zaman evliydim.''
Kadınlarla öbür şefler geride duruyorlardı. Ve onun içlerine yabancı bir kadının çocuklarını sokmaya kalkıştığından söz ediyorlardı.
''Tanrı, Tanrı, başka laf bildiğin yok.'' diye hırsla bağırdı Elisheva.
''Benim kocam olmasaydı, Harun olmasaydı, Mısır'da bizimkileri toplamasaydı sen ne halt edebilirdin ha?''
Moz kardeşinin karısına bir tokat indirmek için kolunu kaldırdı ama kendini tuttu.
''Yeter!'' diye olanca sesiyle bağırdı. ''Yeter! Bu sadece bir isyan değil. Bu alçakların, ikiyüzlülerin Tanrı'ya küfrüdür. O kadın benim karım ve hepinizin ona saygı göstermesini istiyorum, o kadar.''
''Kadınlar haklı!'' dedi Harun. Birden küstahlaşmıştı. ''Halkımızın içinde Medyenli bir kadın sokarsan nasıl şefimiz olabilirsin? Çocukların da yabancı bir süt emmediler mi?''
kabile şeflerinden bazıları, hep aynı insanlar Harun'un sözlerini tekrarladılar. Harun'un şef olmasını istiyorlardı. Kendinden çok daha iradesiz ve gevşek olan Harun'a rahatça her istediklerini yaptırabileceklerini biliyorlardı. Siz, iki yüzlüler, şimdi çadırları dolaşıp kaçınızın Mısırlı ve Nübyenli kadınlarla evli olduğunu saymamı ister misiniz? Harun, Miryam ve sen, yılan dilli Elişeba. Bir daha gözüme gözükmeyin. Karım hakkında tek bir söz daha duyacak olursam üçünüzü de hapsederim ve başınıza asker dikerim. Aklınızı başınıza toplayın. Yoksa sizi bir hafta kamptan sürerim. Seni de Harun. Mişael, amcaoğlu, Yeşun'un askeriydi artık. Birkaç askerle birlikte olanları seyretmişti. Arkadaşlarından birini Yeşu'yu çağırmaya gönderdi. Harun'la karısı ve Miryam homurdanarak çadırlarına girdiler. Mos parmağını şeflere doğru uzatarak, ''Sizler de'' dedi. ''Hemen gidin, gözüme gözükmeyin. Hiç tereddüt etmeden sizleri de kamptan çıkarırım. Tanrı'nın isteklerine karşı çıkanlar Tanrı katında lanetlenir. Bunu unutmayın.'' O anda Miryam çadırından çıktı. Saçları darmadağın, kolları havada, çığlığa dönüşen sesiyle ne olduğu anlaşılamayan sözlerle bağırıyordu. ''Tanrı'' diye hıçkırdı. ''Tanrı'yı görüyorum. Acılarımıza son ver Tanrım, bizi kurtar. Tanrı bizim zorbadan kurtulmamızı istiyor. Tanrım, seni duyuyorum. Benden zorbaya karşı halkımı ayaklandırmamanı istiyorum.'' Çıldırmış gibi çadırının etrafında koşuyordu. Gözlerinin karası kaybolmuş, giysileri bir yana kaymış, bir memesi dışarı fırlamıştı. Tanrısal esinin coşturduğu bir insan gibi. Olayı seyreden küçük bir grup toplandı hemen. ''Evet, zorbalıktan kurtulmak gerek.'' diye mırıldananlar oldu. İhtiyarlardan biri, ''Bu kadın sapıtmış.'' dedi öfkeyle. ''Banotu yemiş, banotu. Ona çöp otu verin.'' ''O benim kardeşim.'' diye karşı çıktı Harun. ''O Tanrı'nın peygamberi.'' Herkes inanacak kadar budala olmasa bile Miryam, Mos'un düşmanları arasında taraftar bulabilirdi. Bu doğaçlama gösterinin ardındaki gerçeği anlamak için dahi olmaya gerek yoktu. Miryam, Mos'a rakip olarak kendi otoritesini kabul ettirmek istiyordu. Halkının zorbadan kurtulması konusundaki nutkuna gelince bu açıkça isyana kışkırtmaydı. Mos ve Yeşu'nun da fark ettiği gibi. ''Olay çıkaracak.'' dedi alçak sesle Yeşu. Mos kararlı adımlarla Miryam'a doğru yürüdü ve kolundan yakaladı. Kadın sözüm ona trans halinden çıkmış gibi bir çığlık attı ve kolunu kurtarmak istedi. Ama Mos'un eli mengene gibi kavramıştı kadını. ''Yeter, kes şu rezaleti. Bu kadar oyun yeter. Bir koyun ne kadar peygamberse sen de o kadar peygambersin.'' Miryam dışarı uğramış gözleriyle açık ağzında tükürükler Mos'a bakıyordu. Boğuk bir sesle ''Tanrı'' diye başladı yeniden. ''Tanrı seni lanetleyecek, utanmaz kadın.'' diye bağırdı Mos onu sarsarak. ''Git, çadırına gir.'' Sonra kocasına döndü. ''Götür şunu, çadıra kapat. Bir daha sesini duymak istemiyorum.'' İkinci sorun öğleden az önce Esyon Geber'le tüccarların gönderdiği habercilerin gelişiyle su yüzüne çıktı. Satılan koyunları getireceklerdi. Ayrıca unu, zeytinyağını ve sebzeleri develerden indirip kampa taşımak için adamlara ve yüklenecek katırlara ihtiyaç vardı. Bu da bir sorunun başlangıcıydı ama sabahki gürültü ve gerginlikle sarsılmış olan Mos bu gerçeği ancak bir süre sonra fark edebilecekti. O arada insanlar çadırlardan çıkmış, dağ eteğindeki akasyalı ve meşeli yolda Medyenli çobanların gözetiminde yürüyen koyunları seyrediyorlardı. Mos, Mişael'i, Harun'u çağırmaya gönderdi. Harun az sonra geldi, utanmış ve sarsılmış görünüyordu. ''Şeflere haber ver.'' dedi Mos, duygusuz bir sesle. ''Koyunlar ve erzak için ödenecek, altın, gümüş ve bakırı getirsinler.'' Sonra Mişael'i, gelen yiyecekleri taşıyacak yardımcılarla hayvanları toplamakla görevlendirdiği sırada üçüncü sorun ortaya çıktı. Ardında şekerleme ve meyve dolu sepetler taşıyan iki hizmetkarıyla Yetro görünmüştü. Harun onu gördü ve birden donup kaldı. Mos da görmüştü, döndü, bakışlarıyla kardeşini uyardı. Harun başını önüne eğdi. Ödeme işlemiyle uğraşan bazı şefler de Mos'un Yetro'yu karşılamaya gittiğini, onu saygı ve sevgiyle selamlayarak kucakladığını görmüşlerdi. Bir şeyler öğrenmek için Harun'un yanına gittiler. Harun hemen uzun uzun anlatmaya koyuldu ve uzaktan onları gözleyen Mos, anlatılanların hoş şeyler olmadığını hissetti. Yetro'yu içeri davet ettikten sonra Yeşu'dan çadırının önünde toplanmaları için şefleri çağırmasını istedi. Geldiler. Kimisi tedirgin. O sabah Harun'un safında yer alanlar. Kimi meraklı bir bekleyiş içindeydi. Mos, Yeşu ile 100'e yakın mızraklı askerinin çevrelediği küçük meydanda herkesin gelmiş olmasını bekledi. Sonra konuştu. Bugün konukluğuyla bizi onurlandıran Medyenli Yetro, gerçek bir bilge insan ve benim kayınbabamdır. Yetro gülümsedi, birkaç kez başını eğerek selam verdi. Kabile şefleri, Mos'un bu denli iltifat ettiği bu yabancıyı liderlerinin kayınbabası olan yaşlı adamı meraklı gözlerle inceliyorlardı. Bu bilge insandan bize yardımcı olmasını istedim. Siz de biliyorsunuz ki çok kalabalığız. Benim bu kalabalığın erzak ve su sorunuyla, yapılacak ödemelerle, anlaşmazlıkların çözülmesiyle, savaş hazırlıklarıyla tek başıma ilgilenmem imkansız. Mos sustu ve sözü Yetro'ya bıraktı. Ve o da böylesine kalabalık, bu kadar çok ve çeşitli ihtiyaçları olan bir topluluğun bir ulus olabilmesi için yönetimde hiyerarşi yaratılması gerekli olduğunu anlattı. Şöyle bir önerisi vardı. Mos'un çok güvenilir olduğuna inandığı kişileri seçmesi ve onlara belli sayıda insanın, 100 kişinin örneğin, sorumluluğunu vermesi mümkündü. Bu kişiler de kendi güvendikleri ve seçtikleri insanlara bazı sorumluluklar verirlerdi. Mos tarafından uygulamayı düşündüğü yasalar konusunda bilgilendirilen bu seçilmişler, yargıç görevi görür, basit anlaşmazlıkları halleder ve ancak çözemeyecekleri kadar önemli sorunlarda Mos'tan yardım isterlerdi. ''Bizim kendi kabile şeflerimiz zaten var.'' diye itiraz etti bu şeflerden biri. Sesi öfkeliydi. Yetro yüzünde anlamlı bir ifadeyle bir süre sustu. Sonra ''Yargıç görevi yapacak kimsenin tarafsız olması gerekir.'' dedi. ''Oysa şefler kabilelerine bağlıdır değil mi?'' ''Zaten.'' diye söze karıştı Mos. ''Bir kabile 1000 kişi değil ve ben Yetro'nun dediklerine katılıyorum.'' Kabile şefleri her şeyden önce kendi kabilelerinden yana olmak zorundadırlar. Bir anlaşmazlık halinde kendi insanlarını kollayacakları bellidir. Oysa biz artık bir kabileler topluluğu değiliz, bir halkız, bir ulusuz. Ve ben teker teker hepimizin toplumun çıkarlarını her şeyin üstünde tutmamız gerektiğine inanıyorum. Şeflerin yüzleri asılmıştı. Birkaç saniye içinde bütün güçlerinin, iktidarlarının tehlikeye girdiğini görüyorlardı. Ama kuşkusuz, içlerinde şimdiden kendilerini bu idari bölümün şefi olarak görenler vardı. ''Bizim insanlarımız üzerinde hiç mi otoritemiz kalmayacak?'' diye sordu şeflerden biri. ''Aileleriniz üzerindeki otoriteniz devam edecek.'' diye kısaca cevap verdi Mos. ''Ayrıca yapacağınız ödemelerin ve savaşlardan elde edilecek ganimetin hakça paylaşılmasının sorumluluğunu yüklenecek bir hazinedar seçilmesini istiyorum. Bazılarının ötekilerden daha zengin olması adil değil.'' Kenan'da kesin olarak yerleşinceye kadar bütün olanaklarımızı ortaya koyarak ortaklaşa kullanmamız gerek. Koyunlar için yapılan ödeme örneğin, başkalarından daha fazla ödemiş olan kabilelerin az ödeyebilmiş olanlardan daha çok koyun almak istemesi kabul edilebilir bir şey değildir. Mısır'da da hepimiz aynı derecede zengin değildik diye karşı çıktı birisi. Mısır'da Firavun'un tutsaklarıydık. Şimdi tekrar ediyorum, şimdi özgür bir halkız. Ve çok güçlü olmamız gerek. Oysa ancak birlik olduğumuzda güçlü olabiliriz. Yeşun'un askerlerimizin komutanı olmasını kabul ettiniz ve eminim bu karardan dolayı şimdi kendinizi kutluyorsunuz. Bir hazinedarın toplumun mali işlerinin sorumluluğunu yüklenmesinden de memnun olacaksınız. Adamlar aralarında konuşarak dağıldılar. Manzara huzur vericiydi. Gökyüzü pırıl pırıl, hava ılıktı. Balıkçılar ağları çekiyorlardı. Kadınlar unu ve zeytinyağını paylaşıyorlar, güzel kokulu dumanlar yükseliyor, sonra rüzgara kapılıp dağılıyordu. Havada yanan akasyanın güzel kokusu, zeytinyağlı ekmeğin tensel iştahı çağrıştıran kokusuna karıştırıyordu. Neredeyse bir mutluluk anıydı bu. Hayatın duraksamadan böylece sürüp gideceği sanılabilirdi. Akşama doğru Yetro gittikten sonra şefler geri geldiler. Şef Amidabun oğlu Nahşon, Mos'la konuşmak istiyordu. ''Biz düşündük taşındık ve senin fikrini almaya geldik. Şu satın aldığımız hayvanlar ancak 2 ya da 3 öğün yenir. Sonra yine hiçbir şeyimiz kalmaz, geçen defa olduğu gibi. Oysa altınımız, gümüşümüz ve bakırımız da sonsuza dek bize yetecek kadar değil.'' Bir an durdu genç adam ve koyu renk gözleriyle soru sorar gibi baktı Mos'a. ''Anladım.'' dedi Mos. ''Satın aldığımız sürüde pek çok dişi var.'' Mos onayladığını belli etmek için başını salladı ve birden Medyenli çobanlar sürüyü getirdiğinde hiç düşünmemiş olduğu bir sorun aklına geldi. Bu hayvanlar su içerdi. Bu durumda kuyulardan faydalanma işi tehlikeli bir gerginliğe yol açabilirdi. Belki Medyenlilerle bile. Ama öte yandan bu adamların yararına olacak ve et ihtiyacını büyük ölçüde karşılayabilecek bir öneriyi de reddedemezdi. Üstelik pek yakında Apirular Kenan ülkesine doğru yola çıktıklarında denizden uzakta balık bulmak ümidinin de kalmadığı gün bu sürü hayati bir değer kazanacaktı. Zarlar atılmıştı. Moz kararını verdi. İsrailoğullarının yaşayabilmek için bu sürülere ihtiyacı vardı. Şu halde başka halklarla savaşmak zorunda kalacak ve savaşacaktı. Bir önceki gün ufukta kılıçların gölgelerini görür gibi olmuştu. Şimdi İsrailoğullarının topraklarını bu kılıçlarla kazanacağını biliyordu. "Düşündüğünüzü yapın," dedi adamlara. Memnun olduklarını belli eden bir hareketle başlarını salladılar. Ama kalkıp gitmeye niyetli görünmüyorlardı. Nashon sonunda, "Sana sorulacak bir sorumuz var," dedi. "Yetro da bizim yargıçlarımızdan biri mi olacak?" "Kesinlikle hayır," dedi Moz. "Bizim yasamızı bilmiyor." Cevap hepsini şaşırtmıştı. "Bizim yasamız hangisi?" diye sordu şeflerden biri. "Nerede yazılı?" "Tanrı, ne zaman gerekiyorsa o zaman gönderecektir." İnsanlar yasa diye bir şey bilmiyordu. Nasıl yargıç olunacaktı o zaman? Ama hiç kimse bu çelişkinin üzerinde durmadı. "Medyanilerle çatışmaya girersek," dedi biri. "Karın kimden yana olacak? Sen kimden yana olursun?" "Sadakatimden kuşku mu duyuyorsunuz?" diye öfkeyle bağırdı Moz. Çok sinirlenmişti. "Tanrı'nın emriyle sizi buralara kadar getirmiş olmam yetmedi mi? Mısırlıları, Amaleklileri yenilgiye uğratmamız yetmedi mi? Bana böyle bir şey sormaya nasıl cüret ediyorsunuz? Sizlere karşı Medyanilerin yanında olacağıma mı inanıyorsunuz? Ve karımın, kocasıyla çocuklarına karşı Medyanilerle birlik olacağını mı düşünüyorsunuz, öyle mi?" Sustular. Ağır, gergin bir sessizlik oldu. "Seni incitmek istemedik," dedi sonunda Nashon. "Açık sözlülüğümüzü sana olan güvenimize ver. Sana yüreğimizde biriktirdiklerimizi açıyoruz. Yüreklerinizin biraz daha akıllı ve akıllarınızın biraz daha insaflı olmasını isterdim," diye cevap verdi Moz. Akşam Yeşu'yu yanına, ateşin başına çağırdı. Genç adam yere Moz'un karşısına oturdu. Moz'un sorusu açık ve kısaydı. "Şimdi ne kadar adamımız, ne kadar silahımız var?" 4300 kadar. Hepsi silahlı. Mızrağı olmayanlarda Amaleklilerden alınan hançerler var. Birkaç bakır kalkan. Sapan sayısını bilmiyorum. Hepimiz sapan kullanıyoruz zaten." Ellerini ateşe uzattı Yeşu. "Bütün Mısırlı tutsakları ve Amaleklileri de orduya aldım." Moz şaşırmış göründü. "Çok iyi askerler," diye anlattı Yeşu. "Mısırlılar zaten asker olarak yetişmiş. Bu adamlar iyi birer köle olmaktan çok kusursuz birer asker. Böylece gururları ve haysiyetleri kurtulmuş oldu. Horlanma onları isyana götürürdü." "Ne istersen yap. Benim sana güvenim var," dedi Moz. "Sana söylediğim gibi bize en az 5000 asker gerek." Yeşu söze karışmak istedi ama Moz bırakmadı. "Sen elinden geleni yapıyorsun, bundan eminim. Ama bize 5000 asker gerek. Hatta daha da fazlası Yeşu ve çok acele, hemen." Yeşu açık renk, dingin gözleriyle Moz'a baktı. "Sürüler yüzünden değil mi?" Moz genç adamın zekasının kıvraklığına hayret etti. "Haklısın." "Gerçekten," dedi Yeşu kalkarken. "Zamanımız daraldı." Yıldızlar pırıl pırıldı. Moz dua etti. Sonra atına atladı. Yetro'nun evine, Tisipora'ya gitti. Yarın öbür gün karısıyla çocuklarını kendi insanlarının yanına getirecekti. Onları nasıl karşılayacaklardı? En mahrem, en sıcak mutluluğuna, kendi insanlarınca gölge düşürülmesi haksızlık değil miydi? Bakışlarını göğe kaldırdı. Yıldızlar daha da parlaktı. Belki de gece daha karanlık olduğu için. Eğer derin derin nefesler alır ve beyninizdeki bütün o baş kaldıran karmaşık düşünceleri nefes verir gibi dışarı atarsanız, gece ve yıldızlar ağzı açılan bir şişeye dolan yağmur suyu gibi ruhunuza dolar. Tanrı ruhunuza dolar. Evet, bu yıldızlarıyla göz kamaştıran gök Tanrı olabilir ancak. 9. ayrım sonu, sayfa 164.